Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 23. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümde İbrahim'in karısı Sara'nın ölümünü okuyacağız. İbrahim, karısı Sara'yı gömmek için Makpela'dan bir mağara satın alacaktır. Rab İbrahim'e tüm Filistin topraklarını vaat etmesine rağmen İbrahim bu ülkede şahsen kendi şahsı için bu toprak parçasından başka toprak sahibi olmayacaktır. Sara 127 yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı diyor 23. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Kenan ülkesinde bugün Hebron denilen Kiryat Arba'da öldü. İbrahim yas tutmak, ağlamak için Sara'nın ölüsünün başına gitti. Burada dikkate almamız gereken bir rakam vardır. Öldüğü zaman Sara'nın yaşı. Sara'nın ömrü 127 yıl idi. İshak doğduğu zaman 90 yaşındaydı Sara. Kısa bir hesap yapacak olursak hemen göreceğiz ki Sara öldüğü zaman İshak 37 yaşındaydı. Sara'nın ölümü İshak için büyük bir kayıptı. Sara'nın ölümü değerli dostum İbrahim ve İshak için bir çağın kapanışını işaretliyor. Yazılanlara baktığımız zaman biraz şaşırıyoruz. Çünkü bunca zaman yanında hayat yoldaşı olarak kendisine destek olan bu üstün kadın için yas tutmaktan ziyade onun cenazesi konusunda yapılan hazırlıklara önem verilmektedir. Eminim ki İbrahim'in aile çerçevesi içinde ölenler ve gömülenler olmuştu. Bunlar için belli bir mezar satın alınmadı. Sara ise bambaşka birisiydi. Onun mezar yeri bilinmeliydi. Bu ancak Sara'nın mezarı için bir yer satın alınmakla güvenceye alınabilirdi. Sara'nın Kiryat Arba'da öldüğü yazıldı. Kutsal kitabınızdaki haritaya daha sonra bakabilirsiniz. Kiryat Arba Hebron'un bulunduğu yerdeydi. Belki de Hebron'un eski adıydı. Kiryat Arba sözü dörtlü kent anlamına gelebilir. Unutmamalıyız ki Rabbin İbrahim'e verdiği vaat Sara'yı da ilgilendiriyordu. Sara'nın rahminden çıkan İshak'ın soyu daha sonra bu ülkeye sahip olacaktır. Sara'nın ömrü daha önce de söylediğim gibi 127 yıl idi. İshak doğduğu zaman 90 yaşındaydı. Sara öldüğü zaman İshak 37 yaşındaydı. İbrahim isteseydi Sara'yı başka bir yere gömebilirdi ama bir gün bu toprakların onlara verileceğini bildiğinden o yerde Sara'yı gömmek için bir mağara satın alacaktır. Niçin Sara'yı oraya gömdü? Gelecekte soyunun o ülkede oturacağını umut ettiği için. Biraz sonra okuyacağım ayetler o kadar iç açıcı değildir. Esasta İbrahim eşinin cenazesi için hazırlıklar yapıyor. Ama bunun gerisinde daha büyük, daha evrensel bir hazırlık yapılmaktadır. İbrahim Sara için gözyaşı döktü. Yaratılış 23, 3 ve 4. ayetlerde sonra karısının ölüsünün başından kalkıp Hititlilere ben aranızda konuk ve yabancıyım dedi. Bana mezar yapabileceğim bir toprak satın. Ölümü kaldırıp gömeyim. Bizler de değerli dostum bu dünyada misafir ve yabancılarız. Yaşamımızı bu ilke üzerine kurmak ve yaşamak gerekir. O zaman bizi buraya bu dünyaya bağlayacak çok bir şey olmaz. İbrahim peygamber toprak konusunda Rabbin verdiği vaade tam olarak güvenmişti. Ama yine de o anda kendi konumunu unutmadı. Rabbin vaadi gerçekleşinceye kadar bu diyarda bir yabancıydı. Bu insanlar arasında konuktu. Hititler genelde daha kuzeylerde otururlardı. Bunlar herhalde ticaret amacıyla güneye gelen bir gruptu. İbrahim onlardan bir yer satın almak isteyince Hititler şöyle yanıtladılar. Efendim bizi dinle. Sen aramızda güçlü bir beysin. Ölünü mezarlarımızın en iyisine göm. Ölünü gömmek için kimse senden mezarını esirgemez. Yaratılış 23, 5 ve 6. ayetler. Bu insanlar gerçekten İbrahim'e karşı çok cömert davranıyorlardı. Eminim ki İbrahim'e karşı duydukları saygı ve sevgiden dolayı ondan bu küçük yerin karşılığını almak istememişlerdi. Sara'yı gömmek için en iyi mezarlarını ona teklif ediyorlardı hatta. Ama belki de bu nazik teklifin gerisinde başka sorunlar yatmaktaydı. Önce demiş olduğum gibi İbrahim bu insanların arasında bir konuk ve yabancıydı. Yabancıların bazı hakları vardı ama acaba yer satın alma hakları var mıydı? İsrail'de daha sonra konulacak yasalara göre bir yabancı yer alma hakkına sahip olmayacaktır. İbrahim'in amacı karısı Sara için kalıcı bir mezar yapmaktı. Tabii bu toprak parçasının aynı zamanda ileriye, geleceğe uzanan etkileri olacaktır. İmanın babası olan İbrahim, karısı Sara'nın mezarı için bir toprak parçası satın almakla Rabbin vaadinin gerçekleşeceğini yine iman adımıyla yüreğinde onaylıyordu. Onların parasız mezar yeri verme teklifine karşı İbrahim, ülke halkı olan Hititlilerin önünde eğilerek, "Eğer ölümü gömmemi istiyorsanız benim için Sahoroğlu Efron'a ricada bulunun," dedi. "Tarlasının dibindeki Makpela mağarasını bana satsın. Fiyatı neyse huzurunuzda eksiksiz ödeyip orayı mezarlık yapacağım." Yaratılış 23, 7-9 ayetler arası. İbrahim neden bu mağarayı Sara'nın mezarı olarak seçti? Kutsal kitap açıklamıyor, ancak İbrahim bunu satın almak istiyordu. Bir armağan olarak verilmesinden yana değildi. Sara'yı bu yerde toprağa vermek istiyordu. Çünkü soyunun istikbali bu topraklardaydı. Toprakların tümü Rab tarafından soyuna verilinceye kadar İbrahim bir yabancı ve konuk olarak orada kalacaktı. Doğu kültürüne özgü bir pazarlık başlıyor. Bu ülkemizde olduğu gibi bir tanıdığı birine gönderip ondan bir şey satın alınacaktır. Nezaket ve duyarlılıkla hareket ediyor. Şunu bilmeliyiz ki bir ırk olarak Hititler de aslında o yerin insanları değillerdi. Hititlilerin o zamanlardaki yurdu Anadolu'ydu. Ancak kutsal kitap Hititlilere ülke halkı diye değiniyor. Önceki yayınlarımızda da belirtmiş olduğum gibi insan tabiatı hiç değişmiyor. 21. yüzyılda bile buna rastlayabiliriz. Bazı insanlar bir ülkede ya da kentte 20-30 yıl yaşamakta olabilirler ama yine de yerli sayılmazlar. Hatta bazen bir kentin yerlisi sayılabilmek için orada doğmak bile yetmiyor. Herhalde Hititler birkaç kuşak öncesi o yöreye gelip yerleşmişler ve ülkenin halkı unvanını kazanabilmişlerdi. Hitit tarihçisini ve kültürünü incelemiş olan uzmanlar diyorlar ki, o dönemde Hititler Anadolu'ya yayılmışlar ve hatta güneye doğru da uzanmaya başlamışlardı. İsa'dan önce 18. yüzyılda bazı Hitit grupları Filistin yöresine göç edip yerleşmişlerdi. Bu bölümde söz edilen Hititler ülkenin halkı diye tanıtılıyor. Verilen isimlere bakarsak bunların Sami kökenli olduğu ortaya çıkar. Yani bu insanlar gruplar halinde Filistin'e göç etmişler ama aynı zamanda o yörenin insanları ile kaynaşıp evlenmişlerdi. Sonraki bölümlerde de göreceğimiz gibi Filistin'deki Hititler yerlilerle uyum sağlamayı başarıp o ülkenin halkı ayrıcalığına sahip olabilmişlerdi. Hititlere kıyasen İbrahim bir yabancı ve konuktu. Evet, İbrahim karısı Sara'yı gömmek için bu Hititlilerden bir mağara satın almak istiyor. Kutsal kitabı çalışırken insanlık tarihinde Rabbin iki yönlü bir amacı güttüğünü fark edebiliriz. Bunlar birbirlerinden ayrı amaçlar değildir. Biri dünyasal, öbürü ise gökseldir. Dünyasal amaç göksel amacın yansımasıdır. Yani Tanrı gökte bir kararını uyguluyor ve bu kararı yeryüzünde insan yaşantısında yansıtıyor. Şimdi bizim üzerinde yaşamakta olduğumuz bu yer küresi içinde Rabbin göksel bir amacı vardır. Son günde bu yer küresi ortadan kalkacak ve onun yerine yeni bir düzenle çalışan bir dünya kurulacaktır. Vahiy kitabında ileride gerçekleşecek olan yeni bir yerden ve yeni bir gökten söz edilir. Evet, yeni bir yer olacaktır. Elçi Petros bu dünyanın ateşle yok edileceğini yazıyor ama aynı zamanda kutsal kitap yeni bir dünyanın kurulacağından da söz etmektedir. Dünya için Rabbin tasarılarını tüm ayrıntısıyla bilemeyiz. Rab bize kutsal sözünde bazı görüntüler verir. Bu görüntülere göre dünya konusunda Rabbin tasarıları dakik bir şaşmazlıkla hedefine ulaşacaktır. Eski gidecek, yenisi gelecektir. İsa Mesih'e iman eden kişinin eski hayatı gidiyor ve onun yerine yenisi geliyor. Rabbin ikinci gelişinde imanlının çürümekte olan bedeni hiç çürümeyen bir bedene değiştirilecektir. Dünyamızda tüm yozlaşmış durumunda yok edilip yerine tam ve eksiksiz bir adaletle yönetilen bir dünya gelecektir. Bu yeni dünya sonsuzlukta devam edecektir. Orada acı, elem, gözyaşı ve ölüm olmayacaktır. Orada Rab bütün gözyaşlarını silecek, ağlayış olmayacak çünkü Rabbin sevinci yürekleri dolduracaktır. İbrahim peygamberin yüreğinde yatan umut işte buydu. O sonsuz kenti arıyordu. İnanıyorum ki Rabbin verdiği vaatlere rağmen İbrahim yıllar, yüzyıllar sonra bu topraklarda ne gibi olaylar yaşanacağını aklının ucundan bile geçiremezdi. Onu harekete geçiren basit bir imandı. Bu iman ile karısı Sara'yı gömmek için Hititlilerden bu mağarayı aldı. Aslında isteseydi mağara için bir kuruş bile ödemezdi. Bu yörenin halkı İbrahim'e borçluydu. Önceki bölümlerdeki çalışmalarımızda görmüştük. İbrahim, Hevron'un doğusundaki kralları feci bir sonuçtan kurtarmıştı. O yöreyi istila etmeye gelen orduları dağıtıp bölgeye barış getirmişti. Hititliler ona güçlü bir bey diye hitap etmişlerdi. İbrahim zengindi, güçlüydü ve nüfusu vardı ama yine de o küçücük toprak parçasını kendi parasıyla aldı. Çünkü iman ile bu topraklara ilk hak payını yerleştiriyordu. Yani gelecek için yer hazırlıyordu. Rabbimiz İsa Mesih de değerli dostum, çarmıha çakılacağı günün arifesinde öğrencileriyle fısıh yemeğini yerken sonsuz kentten söz etti. İsa çarmıhta öleceğini biliyordu ve bunu öğrencilerine anlatmaya çalışıyordu. Çarmıh ölümü sayesinde ona iman edecek olanlar için bir yer hazırlayacaktı. Bu yer için verilecek bedel, ücret kendi kusursuz yaşamıydı. Şaşkınlık içinde İsa'yı dinleyen öğrencilerine İsa Mesih şöyle dedi: "Yüreğiniz sarsılmasın. Tanrı'ya iman edin, bunun yanı sıra bana da iman edin. Babamın evinde kalınacak çok yer vardır, olmasaydı size yer hazırlamaya gidiyorum der miydim? Gidip size yer hazırladıktan sonra yeniden gelip sizi yanıma alacağım öyle ki benim bulunduğum yerde olasınız." İsa bu sözleri söylerken eski ile yeni bir araya geliyordu. Öğrencileri eski antlaşmayı biliyor ve bunun yanı sıra yeni antlaşmanın verdiği umudu yüreklerinde taşıyorlardı. İsa tabii olarak yeni Yeruşalim'den ikinci kez geldiğinde yanına alıp götüreceği kilise topluluğunun kalıcı yurdundan söz ediyordu. Mesih'e iman edenlerin sonsuz yurdundan söz ediyordu. İsa'nın öğrencileri böyle bir öğretiyi o zamana kadar hiç duymamışlardı. Bu onlar için yepyeni bir öğretiydi. Üzülerek söylüyorum ama halkımız arasında milyonlarca insanın anlayışında da bu yepyeni ve yabancı bir öğreti niteliğinde algılanmaktadır. Ruhsal konular açılınca hemen cennetten ve cehennemden söz edilir ama cennetin nasıl bir yer olacağı hiç bilinmiyor. Tahminler ortaya atılmakta. Cennet hurilerle doluymuş. Ne saçma şey. Ruhsal bir yer insanın dünyevi iştahlarını tatmin etmek için hazırlanmış olabilir mi? Kesinlikle hayır. Değerli dostum, Rabbimiz İsa Mesih de çarmıha çakılacağı günün arifesinde öğrencileriyle fısıh yemeğini yerken sonsuz kentten söz etti. İsa çarmıhta öleceğini biliyordu ve bunu öğrencilerine anlatmaya çalışıyordu. Çarmıh ölümü sayesinde ona iman edecek olanlar için bir yer hazırlayacaktı. Bu yer için verilecek bedel, ücret kendi kusursuz yaşamıydı. Şaşkınlık içerisinde onu dinleyen öğrencilerine şöyle dedi İsa Mesih: "Yüreğiniz sarsılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bunun yanı sıra bana da iman edin. Babamın evinde kalınacak çok yer vardır. Olmasaydı size yer hazırlamaya gidiyorum der miydim? Gidip size yer hazırladıktan sonra yeniden gelip sizi yanıma alacağım. Öyle ki benim bulunduğum yerde olasınız." İsa bu sözleri söylerken eski ile yeni bir araya geliyordu. Öğrencileri eski antlaşmayı biliyor ve bunun yanı sıra yeni antlaşmanın verdiği umudu yüreklerinde taşıyorlardı. Nereden söz ediyordu İsa? Elbette yeni Yeruşalim'den ikinci kez geldiğinde yanına alıp götüreceği kilise topluluğunun kalıcı yurdundan söz ediyordu. Yeni Yeruşalim. Mesih'e iman edenlerin sonsuz yurdundan söz ediyordu. İsa'nın öğrencileri böyle bir öğretiyi o zamana kadar hiç duymamışlardı. Bu onlar için yepyeni bir öğretiydi. Rab bu toprakları İbrahim'in soyuna vaat etmişti. Onun vaadi yerine gelecektir. Sonsuz bir vaattir bu. İçinde yaşadığımız bu dünya ve dünyadaki toprak parçaları sonsuz vaadi dolduramaz. Ancak geçicinin yerini kalıcı aldığı zaman Rabbin vaadi yerine gelecektir. Fiziksel alanda İbrahim bir iş yaptı. Karısı Sara'yı gömmek için Makpela mağarasını satın aldı. İnce bir ayrıntı, Makpela adı çifte mağara anlamına gelir. 40 yıl sonra İbrahim de aynı ülkede ölecek ve onu Sara'nın yanına aynı mağaraya gömecekler. İleriyi gören bir adamdı İbrahim peygamber. Doğal bedenleri bu mağarada çürümeye bırakılmıştı ama diriliş gününde çürümeyen bedenlerle bu iki üstün insan İbrahim ve Sara dirileceklerdir. Bu umudun verdiği beklentiyle çifte mağarayı satın aldı. Bu mağara İbrahim'in ailesinin mezarı oldu. Sara, İbrahim, İshak, İshak'ın karısı Rebeka, sonra Yakup ve karısı Lea hep buraya gömülmüşler. Bugün İbrahim'in mezarı Hebron'daymış diyorlar. Bugün Yeruşalim kentinin 30-35 kilometre güneyinde bir yerde. Günümüzde İsrail'e gidip de İbrahim'in gömüldüğü yeri ziyaret edecek olursanız orada bir caminin inşa edilmiş olduğunu hemen göreceksiniz. Caminin içinde bir yerde bir delik varmış. Bu delikten bakıldığı zaman İbrahim, Sara, İshak, Rebeka, Yakup ve Lea'nın sözde gömülmüş olduğu yer görülebiliyormuş. Bu insanlar Rabbin vaat ettiği toprakları miras alacaklar diye buraya gömülmüşlerdi. Mesih imanlıları olarak bizim de bir umudumuz vardır. Bu umut sonsuzlukta gerçekleşecektir. Mesih imanlısının umudu kesin umuttur. Belki olacak değil, kesinlikle olacak diye umutla bekliyoruz. İbrahim mağarayı satın almak için pazarlığını sürdürdü. Israrını da sürdürdü. Hititli Efron halkının arasında oturuyordu. Kent kapısında toplanan bütün Hititlilerin duyacağı biçimde İbrahim'e "Hayır efendim" dedi. "Beni dinle, mağarayla birlikte tarlayı da sana veriyorum. Halkımın huzurunda onu sana veriyorum. Ölünü göm." İbrahim ülke halkının önünde eğildi diyor Yaratılış 23:10-12 ayetler. Açıkça söylemeliyim. Bu ayete kadar İbrahim'in bir kent içinde ya da dışında yaşadığını tahmin etmemiştim. Ama madem ki bir kent kapısından söz edilir, herhalde çevresi duvarlarla çevrili bir kent vardı orada. Makpela ya da çifte mağara kent kapısından çok uzak değildi. Araştırmacılara göre söz konusu kent duvarları kısmen bugünkü Hebron kentinin duvarlarını teşkil edermiş. İbrahim çadırlarda yaşadı ama kent halkı üzerinde büyük bir nüfus sahibiydi. Hititli Efron'un bu cömertçe davranışına şaşırıyoruz. Günümüzden binlerce yıl önce insanların daha acımasız, daha barbar olduklarını sanmış olabiliriz. Oysa bu insanlar bizden daha cömert, daha uygar, daha nazik ve hoşgörülüydü. İbrahim'in döneminde yaşayan birini alıp da günümüze, bu çağımıza getirebilseydik ve farz edelim ona İstanbul'u gösterebilseydik herhalde geri döndüğü zaman gelecek kuşakların ne kadar barbar ve anlayışsız olduğundan yakınacaktı. Efron gibi birisini günümüzde bulmak çok zordur sanırım. İbrahim'in acısını anlıyor, mağarayı İbrahim'e bedava vermek istiyormuş gibi görünüyor. Haydi ölünü göm de iş bitsin gibi bir eğilimle İbrahim'i savmak istiyor. Ama İbrahim herkesin duyacağı biçimde Efron'a lütfen beni dinle dedi. Tarlanın parasını ödeyeyim, kabul et ki ölümü oraya gömeyim. Efron, efendim beni dinle diye karşılık verdi. Aramızda 400 şekel gümüşün sözü mü olur? Ölünü göm. İbrahim, Efron'un önerisini kabul etti ve Efron'un Hititlilerin önünde sözünü ettiği 400 şekel gümüşü tüccarların ağırlığı ölçülerine göre tarttı. Yaratılış 23:13-16 ayetler arası. Bu pazarlık ülkemizin doğusunda yapılan bir pazarlık gibi değil mi? Efron para istemediğini söylüyor ama bunu söylerken mağara fiyatını belirtiyor. 400 şekel ağırlığında gümüş. Yani yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında gümüş. Aslında bu fiyat mağara için değil, mağaranın bulunduğu tarla içindir. Pazarlık konuşmasını yakından incelersek Efron'un o kadar da iyi kalpli olduğunu söyleyemeyiz. Ölüyü gömme konusunda eminim ki İbrahim'in o mağarayı kullanmasına izin veriyordu. İbrahim mağarayı satın almakta ısrar edince de mağaranın tarladan ayrı satılmayacağını şu sözle belirtti. Hayır efendim, mağarayla birlikte tarlayı da size veriyorum. Bu kez İbrahim mağarayı satın almaktan söz etmeyip tarlanın parasını ödeyeyim deyince pazarlığa resmen girmiş oldu. Efron yine nazikçe aramızda 400 şekel gümüşün sözü mü olur diye etiketi yapıştırıyor. Ne nazik bir pazarlık değil mi? Ama yine de Efron için iyi bir ticaret oldu. Az para değil sanırım. Uygun bir fiyat mı? Bilemeyiz. Yüksek bir fiyat olsa da İbrahim bunu uygun bulmuş olmalı ki 400 şekel gümüşü ödeyip mağarayı satın aldı. İbrahim mağara yanındaki tarlayı da alıp karşılığını da ödedi. Böylece Efron'un Mamre yakınında Makpela'daki tarlası, çevresindeki bütün ağaçlar ve içindeki mağarayla birlikte kent kapısında toplanan Hititlerin huzurunda İbrahim'in mülkü olarak kabul edildi. Sonra İbrahim karısı Saray'ı Kenan ülkesinde Memre'ye yani Hevron'a yakın Makbele tarlasındaki mağaraya gömdü. Hititler tarlayı içindeki mağarayla birlikte İbrahim'in mezarlık yeri olarak onayladılar diyor Yaratılış 23-17-20 ayetler. Bazı uzmanlara göre bu tarlanın yeri şimdiki Filistin'de Hevron'daymış. Burada resmen bir tapu çizilmişti. Yine tarihçilere göre bu çeşit antlaşmalar Hitit yasasına göre normal bir şeydi. Günümüzde de hem ülkemizde hem de birçok yerde tarla sınırları çok kez kavak ağaçlarıyla belirlenir. Hitit zamanında da bu ağaçlar tarlaya ait sayılırdı. Burada 23. bölümü bitirdik. Bir sonraki programımızda 24. bölümün yorumuna başlayacağım değerli dinleyicilerimiz.